bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Batı Felsefesi Tarihi, Orta Çağ, Bertrand Russell. Say Yayınevi, 7. basım, Mart 2000. Türkçe'ye çeviren Muammer Sencer. Okuyan Aslı Kamgözen. Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, Orta Çağ. Bertrand Russell, 1872-1970. Çağımızın olağanüstü filozof, bilgin ve toplumsal eleştirmenlerinden biri sayılan bu ünlü yazar, soylu ve liberal bir İngiliz ailesinden gelir. Faşizme karşı başlatılan İkinci Dünya Savaşı'nın dışında insan mutluluğunun aleyhine gördüğü savaşları engellemek ve sona erdirmek için tükenmez çabalar harcayan Russell, felsefeyi bir kuramlar yığını değil, toplumsal ve siyasal yaşantının bir bütünleyicisi, dünyayı daha iyiye götürücü, bireylere mutluluk, bilgelik kapılarını açan bir eylem kılavuzu olarak nitelendiriyor. Başka hiçbir felsefe tarihine benzemeyen bu anıtsal yapıtında Russell, insanların çağlar boyunca oluşturduğu bilgi birikimini irdelerken, kendisine 1950 Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran kolay anlaşılır, kıvrak üsluplu ve üst düzey yorumlu bir ifadeye ulaştırıyor. Thales'ten Marx'a, Sokrates'ten Nietzsche'ye kadar birçok düşünürün yaşam öyküsünü tüm belirgin ayrıntılarıyla okuyucuya sunan bu yapıt, felsefi sistemleri eleştirirken çeşitli kişisel görüşleri hiç çarpıtmadan ve kesin çözümleyici yöntemlerle ele alıyor. İkinci kitap, giriş. Katolik felsefesi deyimini Sanctus, Saint, Agostinus'tan Rönesans'a değin Avrupa düşüncesine egemen olan felsefe anlamında kullanacağım. 10 yüzyıl süren bu dönemden önce ve de sonra aynı genel okula bağlı filozoflar yetişmemiş değildir. Örneğin Agustinus'tan önce ilk kilise babalarının özellikle Origenes'in sözü edilebilir. Rönesans'tan sonra da bir ortaçağ sistemine daha çok Akinolu Thomas'a bağlı pek çok filozof sayılabilir. Günümüzdeki bütün Katolik felsefe öğreticileri de bunlara dahildir. Fakat Katolik sentezini kurmaya ya da eksiksiz bir duruma getirmeye çalışanlar sadece Agustinus'la Rönesans arasında yaşayan en büyük filozoflardır. Agustinus'tan önceki Hristiyanlık çağlarında yetişen sundurmacılar, Stoacılar ve yeni Platoncular felsefe yeteneği açısından kilise babalarını gölgede bırakır. Rönesans'tan sonra belli başlı filozoflardan hiçbiri, dahası koyu Katolik olanlar bile skolastik ya da Agustinusçu geleneği sürdürme isteği duymamıştır. Bizim üzerinde duracağımız dönem, daha önceki ve daha sonraki dönemlerden sadece felsefe bakımından değil, daha pek çok açıdan değişiktir. Değişmeyi ortaya koyan ögelerden en dikkate değeri kilisenin gücüdür. Kilise, felsefe inançlarını toplumsal ve siyasal koşullara, önceleri ya da orta çağlarda olduğundan daha çok yaklaştırmıştır. Bu yaklaştırma olgusunu aşağı yukarı milattan sonra 400'den yine aşağı yukarı milattan sonra 1400'e kadar uzatabiliriz. Kilise kısmen felsefi olan, kısmen de kutsal tarihle ilgili bir inanca dayanmış inancı aracılığıyla güç ve servet kazanmış toplumsal bir kurumdur. Onunla sık sık anlaşmazlığa düşen din dışı yöneticiler başarısızlığa uğramışlardır. Çünkü halkın çoğunluğu ve din dışı yöneticilerin bile büyük bir bölümü kiliseden yana çıkmıştır. Roma ve Cermen gelenekleriyle çarpışmak zorundaydı kilise. Roma geleneği İtalya'da özellikle hukukçular arasında güçlüydü. Cermen geleneği ise barbar fethinden doğma feodal aristokraside sözünü geçirmekteydi. Fakat uzun yıllar bu geleneklerden hiçbiri elverişli bir felsefe çevresinde birleşmemeleri sonucu kiliseye karşı başarılı bir muhalefet yaratacak ölçüde güç kazanamadı. Bizim üzerinde durduğumuz türden bir düşünce tarihinin orta çağlara rastlayan sayfaları ister istemez tek yanlı olacaktır. Çünkü çağların düşünce yaşamına katkıda bulunan herkes kilise adamıdır. Ayrılı azdır bunun. ikilemlerin ortaya çıkışı. Din dışı sınıflar orta çağlarda güçlü bir siyasal ve ekonomik sistem kurmuşlardı. Ancak onların işlevi körü körüneydi bir bakıma. Orta çağların sonlarında önemli ve kilise edebiyatında çok farklı bir din dışı edebiyat gelişmişti. Genel tarihte bu edebiyat, felsefi düşünce tarihinde olduğundan daha geniş biçimde ve daha büyük bir dikkatle ele alınmalıdır. Dante'ye varmazdan önce zamanının kilise felsefesini tam anlamıyla bilerek yazan din dışı bir kişiye rastlamıyoruz. Ayrıca 14. yüzyıla kadar kilise felsefe üzerinde fiili bir tekelcilik yaratmış ve felsefe yazıları da böylece kilise açısından kaleme alınmıştı. Bu nedenle Orta Çağ düşüncesi kilise kurumlarının gelişmesi oldukça geniş bir biçimde ele alınmadıkça anlaşılamaz. Orta Çağ dünyasına, antik dünyanın tersine değişik ikicilik, dualizm biçimleri özellik kazandırır. Din dışı güçler, din adamları, Latin, Töton ikilikleri bu arada sayılabilir. Bütün bu ikilikler Papa-İmparator ikiliğinde toparlanabilir. Latin-Töton ikiliği barbar istilasının sonucudur. Fakat öbür ikiciklerin kaynağı daha eskidir. Kilise ve din dışı güçlerin ilişkileri orta çağlarda Samuel Sewall ilişkileri model alınarak anlatılabilir. Kilisenin üstünlüğü gerekimi Ariusçu ya da yarı Ariusçu imparatorluklar ve krallar döneminden çıkmıştır. Tanrı'nın krallığıyla bu dünyanın kralları arasındaki Sanctus Augustinus'un Tanrı Kenti adlı yapıtında sistemleştirilmiş ikilik Ahdi Cedid'den izlenebilir. Tin-beden ikiliği Platon'da da vardır. Yeni Platoncular özellikle durmuşlardır bu konunun üzerinde. Tin-beden ikiliği Sanctus Paulus'un öğretisi için çok önemlidir. 4. ve 5. yüzyıllardaki çileciliği de egemenliğini alan odur. Batı'da düşünsel işlevliğin hemen hiç görülmediği karanlık çağlar, Katolik felsefesini iki döneme ayırmıştır. Konstantinus'un din değiştirmesinden, Beotius'un ölümüne değin Hristiyan filozoflarının düşüncesini hala Roma İmparatorluğu yönetmekteydi. Bu yönetim ya bilfiil ortadaydı ya da henüz ortadan kalkmıştı. Baş ağrıtan barbarlar. Karanlık çağlarda barbarlar, Hristiyanlığın bağımsız bir parçası olarak değil de sadece baş ağrıtıcı bir öge olarak görülmüştü. Fakat yine de durumu yerinde olanların okuyup yazma olanağına kavuşabildiği ve filozofların din adamlarına olduğu kadar din dışı sınıflara da seslenmek zorunluluğu duyduğu uygar bir toplum vardı. Bu çağla karanlık çağlar arasında 6. yüzyılın sonunda kendisini Bizans İmparatoru'nun bir uyruğu olarak gören fakat barbar krallara tepeden bakan büyük Gregorius'u görmekteyiz. Bu zamandan sonra Batı Hristiyanlığı boyunca din dışı güçle dinsel gücün ayrılması gittikçe daha belirgin bir duruma gelmiştir. Feodal sistemi din dışı aristokrasi yaratmıştır. Bu sistem o zamanlar geçerli olan gürültülü anarşiyi az çok yumuşatmıştır. Din adamları Hristiyan alçak gönüllülüğünü baş eğmesini öğütlemişlerdir. Bu alçak gönüllülük sadece aşağı sınıflarca uygulanmıştır. Düelloda, mahkeme yerine geçen savaşlarda, çeşitli spor yarışmalarında ve öç alma davranışlarında pagan onuru ortaya çıkmıştır. Bütün bunları kilise beğenmemiş fakat önleyememiş, kendisini 11. yüzyıldan başlayarak büyük zorluklarla feodal aristokrasiden kurtarmayı başarmıştır. Bu kurtuluş Avrupa'nın karanlık çağlardan sıyrılmasının nedenlerinden biridir. Usun seslenişi. Katolik felsefesinin ilk büyük çağı Sanctus Augustinus'un egemenliğindeydi. Paganlar arasında da yine aynı çağda Platon egemendir. İkinci dönem Aziz Akinolu Thomas'la doruğuna ulaşır. Akinolu Thomas'ın ardıllarına göre Aristoteles Platon'u çok aşmıştır. Bununla birlikte Tanrı kentinin ikiciliği bütün gücüyle sürer gider. Tanrısal kenti simgeleyen kilisedir ve filozoflar siyasal bakımdan kilisenin çıkarlarını savunur. Felsefe, imanı savunma yolundadır ve Hristiyan vahyinin geçerliliğini kabul etmeyenlere, örneğin İslamlara kanıt getirmek için Usu aklı uyarmıştır. Usun bu uyarımı sonucunda filozoflar yalnız tanrı bilimci olarak değil, inancı ne olursa olsun insanlara seslenen sistemlerin bulucuları olarak eleştiri düşüncesini geliştirdiler. Zaman geçtikçe USA başvurmak belki yanlış oldu. Fakat 13. yüzyılda bu iş hayli başarılı görünmüştü. Bir eksiksizlik ve son sözü söylemiş ol havası taşıyan 13. yüzyıl sentezi değişik nedenlerle yıkılmıştır. Belki bunlardan en önemlisi önce İtalya'da, sonra başka yerlerde zengin ticaret sınıfının gelişmesidir. Feodal aristokrasi sırasında cahil, ahmak ve barbardı. Sıradan halk zeka, ahlak ve anarşiye karşı çarpışma yeteneği açısından soylulara üstün kiliseden yanaydı. Fakat yeni ticari sınıf, din adamları sınıfı ölçüsünde aydın, dünya işlerinden haberli, soylularla daha çok başa çıkma yeteneğine sahip, kentte yaşayan aşağı sınıflarca uygar özgürlüğün şampiyonları sayılabilecek bir sınıftı. Aynı çağda demokratik yönelimler ön plana çıkmış ve bu yönelimler Papa'nın imparatoru yenmesine yardım edip ekonomik yaşamı din adamlarının denetiminden kurtarmaya girişmişti. Orta Çağ'ın sona ermesinin bir başka nedeni de Fransa, İngiltere ve İspanya'da güçlü ulusal monarşilerin doğmasıdır. İç anarşiyi bastırdıkları ve aristokrasiye karşı zengin tüccarlarla birleştikleri için krallar 15. yüzyılın ortasında ulusal çıkarları uğruna Papa ile savaşacak güce erişmişlerdi. Papalık 11. 12. ve 13. yüzyıllardaki ahlaksal onurunu artık yitirmişti. O yüzyıllarda hak etmişti bu onuru. Durum papaların Avignon'da yaşadıkları sırada Fransa'ya baş eğmelerinden ve büyük itizalle Batı dünyasını denetimsiz papa otokrasisinin ne olanaklı ne de istenir olduğu konusunda bir inanca sürüklemiş olmalarından doğmuştur. 15. yüzyılda onların kilise yöneticisi olma durumu uygulamada İtalyan prensleri karşısındaki durumlarına bağlanmıştı. Bu da İtalyan güç politikasının insafsız ve karmaşık oyununa bağlanmak demekti. Böylece Rönesans ve Reform Orta Çağ sentezini yıkmıştı. Orta Çağ sentezinden sonra ise onun kadar düzenli ve görünüşte eksiksiz bir sentez görülmemiştir. İkinci cildin konusu Orta Çağ sentezinin gelişmesidir. Düşünen insanların tinsel yapısı bütün dönem boyunca dünyanın gidişine bakıldığında derin bir mutsuzluğu tanımlamaktaydı. Dünya ancak daha iyi bir ahiret yaşamı umuduyla çekilebilir bir nitelik alabilmekteydi. Batı Avrupa'da olup bitenlerin yansımasıydı bu mutsuzluk. Genel onat, refah düzeyinin çok düştüğü 3. yüzyıl bir felaket çağıydı. 4. yüzyılda bir duraklamadan sonra 5. yüzyıl Batı İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasına ve topraklarda barbarların yerleşmesine yol açmıştır. Çöken Roma İmparatorluğu'nun dayandığı kültürlü kent zenginleri, büyük ölçüde yoksunluk içinde yaşayan sığınganlar, mülteciler durumuna gelmiş, geri kalanlar köylerindeki malikanelerde yaşamaya çekilmişti. Kurtuluşa el verecek yeterli bir soluk alma alanı bırakmayan yeni sarsıntılar, milattan sonra 1000 yılına değin sürdü. Bizanslıların ve Lombardların savaşları, İtalyan uygarlığından kalmış olanları yıktı geçti. Araplar Doğu Roma İmparatorluğu'nun büyük bir bölgesini ele geçirip Afrika ve İspanya'ya yerleşti. Fransa'yı tehdit etti. Dahası arada bir fırsat düştükçe Roma'yı yağmaladı. Danimarkalılar ve Normanlar Fransa'da, İngiltere'de, Sicilya'da ve Güney İtalya'da yıkıma neden oldu. Din ve felsefe. Bu yüzyıllar boyunca yaşam pamuk ipliğine bağlı ve güçlüklerle doluydu. Karanlık boş inanlar onu daha fena yapmıştı. İnsanlar kendilerinin her an kötü ruhlarla çevrilmiş olduğunu ve büyücülerin gizemli işlerinin etkisinde bulunduğunu sanmışlardır. O dönemlerde yaşamın hiçbir zevki yoktu. Zaman zaman düşünceden yoksun çocuklar gibi olabilenler başkaydı doğallıkla. Genel yoksulluk dinsel duygunun yoğunluğunu arttırmıştı. Yeryüzünde iyi insanın yaşayışı cennetteki bir kente doğru çıkılan kutsal bir yolculuktu. Sonsuz mutluluğa şaşmaz bir erdemden başka hiçbir türlü varılamazdı. Grekler büyük günlerinde gündelik dünyadan zevk almışlar ve onu güzel bulmuşlardı. Empedokles bir yazısında yurttaşlarına şöyle der. Yukarıki kaleden sarı Akragas kayasına bakan dostlar, iyi işlerle uğraşan, yabancıların onurlu sığınağı olan, aşağılık işler yapmasını beceremeyen dostlar, merhaba. Daha sonraki zamanlarda Rönesans'a değin insanlar görünür dünyada böyle yalın bir mutluluğa ermediler ve dikkatlerini görünmeyen öbür dünyaya çevirdiler. Akragas'ın yerini onların sevgilerinde Altın Kudüs tuttu. Dünya mutluluğu geri gelince öbür dünya özleminin yoğunluğu gittikçe azaldı. İnsanlar aynı sözcükleri kullandılar fakat gittikçe azalan bir içtenlikle. Katolik felsefesinin doğuşunu anlaşılır bir kılığa sokabilmek için genel tarih bilgisine eski ve modern felsefe konusunda gerekenden daha çok yer ayrılmasını zorunlu bulmaktayım. Katolik felsefesi asıl olarak Katolik Kilisesi adı verilen bir kurumun felsefesi. Modern felsefe koyu dinsel inançtan uzak olduğu zaman bile geniş ölçüde ahlak ve siyaset sorunlarıyla ilgilenmiştir. Bu sorunlar ahlak yasası hakkındaki Hristiyan düşüncesinden ve kilise-devlet ilişkileri konusundaki Katolik öğretilerden doğmuştur. Greco-Roman pagancılığında Hristiyan'ın başlangıcından beri Tanrı'ya ve Sezar'a, politik terimlerle konuşursak kilise ve devlete borçlu olduğu bağlılığa benzer çifte bağlılık yoktu. Din tarihi ve kişiler. Bu çifte bağlılıkla ortaya çıkan sorunlar felsefeciler zorunlu kuramı sağlamadan önce çoğunlukla pratikte işlenmişti. Bu oluşumda çok ayrı iki aşama vardı. Onlardan biri Batı Roma İmparatorluğu'nun düşmesinden önce, biri de sonra ortaya çıkmıştır. Sanctus Ambrosius'la Doruk'a ulaşan uzun psikoposlar çizgisi, Sanctus San Augustinus'un temel felsefesini sağlamıştır. Daha sonra barbar istilası geldi çattı. Bu istilayı uzun bir kargaşalık ve bilgisizlik devri izlemiştir. Boethius'la Sanctus Anselmus arasında 500 yıldan fazla bir zaman sadece tek bir ünlü filozof görmekteyiz. O da İskoçyalı John'dır. John bir İrlandalı olarak Batı dünyasının öteki kısmını biçimleyen değişik oluşumlardan büyük ölçüde kaçınmıştı. Fakat bu dönem filozofların yokluğuna karşın hiçbir zihinsel gelişmenin görülmediği bir dönem değildi. Ortadaki kaos ivedili pratik sorunlara yol açmıştı. Bu sorunlar, skolastik felsefeye egemen olan düşünce biçimleri ve kurumlar aracılığıyla ele alınıp işlenmiştir ve büyük ölçüde bugün bile önemlidir. Söze edilen kurumlar ve düşünce biçimleri değişik kuramcılar yönünden ortaya konmuştur. Onları karmaşalı bir aşamaya getirenler pratik adamlar olmuştur. Kilisenin 11. yüzyılda skolastik felsefenin az sonra ortaya çıkacağını bildiren manevi reformu, onun feodal sistem içinde gittikçe erimesi olgusuna karşı bir tepkiydi. Skolastikleri anlamak için Hildebrandt'ı bilmeli, Hildebrandt'ı anlamak içinse onun karşı çıktığı kötülüklerden bir takımını öğrenmeliyiz. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun doğuşunu da o imparatorluğun Avrupa düşüncesi üzerine etkisini de görmezlikten gelemeyiz. Bu nedenlerle okuyucu aşağıdaki sayfalarda felsefi düşünceye etkisi hemen görülmemesi olası muhtemel siyaset ve kilise tarihi bilgisi bulacaktır. Ele alınan dönem karanlıksa ve gerek eski gerekse modern tarihin yabancısı olmayanların alışmadığı bir havadaysa, kilise ve siyasi tarihi üzerine bir şeyler söylemek daha da vazgeçilmez bir durum alır. Felsefeyi Sanctus Ambrosius, Carolus Magnus ve Hildebrandt denli etkilemiş kişilerin sayısı azdır. Bu kişiler ve onların yaşadığı zamanlar hakkında temel bilgi edinmek, konumumuzu doyurucu biçimde ele almak istiyorsak zorunludur. Yahudilerin dinsel gelişimi. Çöken Roma İmparatorluğu'nun barbarlara aktardığı Hristiyan dininde üç öge vardı. Onlardan biri özellikle Platon ve yeni Platonculardan, kısmen de sundurmacılardan, Stoacılardan türeyen felsefi inançlardır. İkinci öge Yahudilerden türeyen ahlak ve tarih kavramı, üçüncü öge ise Hristiyanlıktan yeni olan fakat kısmen Orfeusçuluğa ve yakın doğunun benzer kültlerine geri götürebileceğimiz daha çok kurtuluşa ilişkin kuramlardır. Hristiyanlıktaki önemli Yahudi ögeleri bana göre şunlardır. 1. Yaratılışla başlayan, gelecekte bir tamamlanmaya, bütünleşmeye varan ve Tanrı'nın insanlara uyguladığı işlemleri yerinde bulan kutsal tarih. 2. Tanrı'nın özellikle sevdiği küçük bir insan grubunun varlığı. Yahudiler için bu grup, seçkin Hristiyanlar için de ayrıcalıklı bir halkı anlatmaktaydı. 3. Yeni adalet kavramı. Söz gelimi, sadakanın erdemini Hristiyanlık, daha sonraki Yahudilikten devralmıştı. vaftize yüklenen önem Orfeusçuluktan ya da gizemci doğu dinlerinden türetilebilir. Fakat Hristiyan erdem kavramında bir öge olarak pratik insanseverliğin Yahudilerden geldiği anlaşılmaktadır. 4. Yasa. Hristiyanlar eski Yahudi yasasının bir kısmını söz gelimi 10 buyruğu muhafaza etmişler, onun törenler ve davranışlarla ilgili yanını almamışlardı. Fakat uygulamada Hristiyanlar imana, Yahudilerin yasaya bağlandıkları duygularla bağlanmışlardı. Bu, doğru inancın en azından erdemli hareket ölçüsünde önemli olduğu öğretisini içerir. O öğreti asıl olarak Helencidir. Kökeni açısından Yahudi öğretisi seçilmiş olanın ayrık, istisna biçimlediği konusundaki öğretidir. 5. Mesih. Yahudiler Mesih'in kendilerine dünyada refah ve düşmanlarına karşı başarı sağlayacağını düşünmüşlerdi. Hristiyanlar için Mesih tarihsel İsa'ydı ve Grek felsefesinin logosuyla özdeş tutulmuştu. Yeryüzünde değil gökteydi. Mesih'in kendisini izleyenleri zafere götürmesi yerde değil ancak gökte olanaklıydı. 6. Gökyüzü Krallığı. Öbür dünyacılık Yahudilerin ve Hristiyanların bir anlamda Platon'un son dönemlerindeki düşünceleriyle paylaştığı bir kavramdır. O kavram Yahudilerde ve Hristiyanlarda Grek filozoflarında olduğundan daha somut bir anlam taşır. Hristiyan felsefesinde çok görülen fakat popüler Hristiyanlıkta pek rastlanmayan Grek öğretisi, duyulur dünyanın uzay ve zaman içinde bir sanrı, illüzyon olduğu ve bir insanın tek gerçek olan bitimsiz, ebedi dünyada yaşayabileceği konusundadır. Yahudi ve Hristiyan öğretisi öbür dünyayı bu dünyadan metafiziksel olarak farklı görmemiş, gelecekte erdemli olanın ebedi mutluluk içinde yaşayacağı ve kötü olanın ebedi ıstırapla kavrayacağı bir yer olarak tasarlanmıştır. Bu inanç intikam psikolojisini doğurdu ve herkes için anlaşılır bir niteliğe sahipti. Grek felsefesinin öğretileri böyle değildi. Bu inançların kaynağını anlamak için Yahudi tarihindeki belirli olguları gözden geçirmeliyiz. Dikkatimizi şimdi bu noktaya çevireceğiz. İsrail Krallığı. İsraililerin ilk tarihi hakkındaki bilgimiz Ahdi Atik'e dayanır sadece. O bilginin hangi noktada bir efsane olmaktan çıktığını kestirmek güç. Davut ve Süleyman belkilikle muhtemelen gerçekten yaşamış krallar olarak kabul edilebilir. Fakat kesinlikle tarihsel döneme geldiğimiz en eski noktada artık İsrail ve Cudaca krallıkları ortaya çıkmıştır. Ahdi Atik'te söze edilen ilk kişi Ahab'tır. İsrail kralı Ahab'tan İsa'dan önce 853 tarihli bir Assur mektubunda söz edilir. Bu bakımdan onun hakkındaki kayıt Ahdi Atik'ten bağımsızdır. Asurlular en sonunda Kuzey Krallığını M.Ö. 722 yılında ele geçirmişler ve halkın bir kısmını sürmüşlerdir. Bu dönemden sonra İsrail din ve geleneğini yalnız Judaca Krallığı korumuştur. Judaca Krallığı Asurlulardan sonra pek kısa bir süre yaşamıştır. Asurlular Ninova'nın Babilliler ve Medlerce ele geçirilmesinden sonra yıkılmışlardır. İsa'dan önce 606. Fakat İsa'dan önce 586'da Nabukadnezar, Kudüs'ü ele geçirip Mescid-ül Aksa'yı yıkınca Babil halkının bir kısmını sürgüne göndermişti. Medlerin ve Perslerin kralı Sirus, Babil'i ele geçirince İsa'dan önce 537, Yahudilerin Filistin'e dönmesini sağlayan bir buyrultu çıkardı. Onların çoğu bu buyrultudan yararlanarak Jeremia ile Ezekiel'in Ezra önderliğinde geri döndü. Mescid-ül Aksa yeniden kuruldu. Yahudi sünniliği yeniden kristalleşmeye başladı. Jahve. Tutsaklık döneminde ve bu dönemden az önce ve az sonra Yahudi dini çok önemli bir değişmeye uğramıştı. Dinsel görüş açısından İsraillilerle onları kuşatan kabileler arasında pek büyük ayrım yoktu.